Tekrar merhaba. Herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün İstanbul Havaalanı'nda yaşanan, İstanbul Havaalanı diyorum ama her seferinde belirtmek zorunluluğu hissediyorum. Çünkü belirtmemi gerektiren olaylar yaşanıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma ve İçişleri Bakanları Ankara'dan havalanıyorlar. İndikleri yer artık İstanbul Havaalanı değil. Yani bildiğimiz, eski alıştığımız Atatürk Havaalanı değil. Bu başka, yani İstanbul diye adı geçiyor ama Edirne'nin dibinde hemen. O havaalanında yaşananların bizle hiçbir alakası yok. Tamamen dış güçlerin organize ettiği, zaten İngilizce konuşmalarından da anlayacaksınız bunu. Dış güçlerin organize ettikleri bir takım kalkışmalarla ilgili konuştuk ve şu soruyu sormaya çalıştım. Ya her şeyde aklınıza direkt çevik kuvvet yollamak geliyor. Orada mahsur kalmış, saatlerce beklemiş, yerlerde sürünmüş, altlarına, kıçlarına bir tane karton verilebilmiş sadece insanlar. Otel istiyoruz diye bağırırken karşılarına dizdiniz yine çevik kuvveti. Ne oldu sonra? Ne oldu? Bir anlatın. Demek ki insanların haklı tepkilerinin karşısına çevik kuvveti dizseniz de onlara gaz atmadan, cop kullanmadan çözülebiliyormuş, değil mi o iş? Bizim suçumuz ne, bu ülkenin vatandaşı olmak mı? Bu soruyu sorduk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. İlk yayında günaydınlaşamadım. Zaten başında da eksik günaydınlaştık, biliyorsunuz. Herkese bir kez daha günaydın. Tekrar merhaba. Yayını sosyal medyada lütfen paylaşın. Gazetelere bakalım. Şimdi ne var gazetelerde? Valla ağırlıklı olarak iktidar gazetelerinin derdi Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret ettiği balıkçı lokantası. Çünkü biliyorsunuz çok acayip bir kuyruk acısı var. Yani 2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra İstanbul'da üst üste iki kere ağır tokat yiyen iktidar partisi bu kuyruk acısını asla unutmuyor. Ve onunla ilgili her şeyde hemen öne çıkmaya çalışıyor. Bir şey bulunuyor. Bu arada tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim faciasından da bahsetmek lazım. İlk yayında konuştuk ama şimdi tekrar konuşacağız. Nasıl konuşmayalım? Yani Ergün Diler bugün yazı yazmış. Yazının başlığı ne biliyor musunuz? Fiş birliği. Fiş ne? Balık. Fiş birliği ne? Balıkçıya gitti ya. Ya işte. İş oraya kadar gelmiş. Sabah gazetesi mesela birinci sayfaya boru gibi koymuş. Hayat, her şey ona güzel yazmış. Çünkü bu kuyruk acısı geçebilecek bir kuyruk acısı değil. Çok ağır bir darbe. Biliyorsunuz kahverengi çorap abi çıkıp ilk seçimden sonra, yani derdini anlatmaya çalıştı 31 Mart seçimlerinden sonra. Demişti ki biz kaybetmedik, alakası yok. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu. Sonra bir şey gerçekten oldu. 807 bin fark daha yediler. Üstüne bir seçim daha yapıldı. O yüzden o kuyruk acısı mümkün değil, bitmez. İmkanı yok. Tabi bu arada bunu böyle kullananlar var. Böyle kullanmakla birlikte çaktırmadan ince ince geçirenler var, onları da göstereceğim. Ama bugün günün önemli yazısı Fiş Birliği değil, o muhteşem bir yazı. Her zaman olduğu gibi yazının içinde yanlış saymadıysam 29 tane isim var. Çoğunu hayatınızda hiç duymadınız. Çok acayip, yazının başladığı yerle bitiş yerini göstereceğim. Bugün göreceğiz. Bugün Nafize falan gerek yok. Hiç gerek yok. Genel yayın yönetmeni düzeyinde kopartacağız bugün gazeteciliği. Gerçekten oradan kopartacağız, bırakacağız. Olduğu yere bırakacağız. Onun dışında Abdülkadir Selvi'nin yazısından bahsettim. Günün önemli yazısı o, onu okuyacağız. Çünkü çok özür dilerim. Ankara acayip soğuk. Şu anda -8 derece burası. Eksiz, evin içi değil çok şükür de. Yani onun da olmasına çok fazla zaman yok bu arada, biliyorsunuz. Doğalgaz kesintileri başladı, elektrik kesintileri başladı. Ardından da şimdi doğalgaz rezervimiz ne kadar tartışması başladı. Sanayi Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Sanayi Ticaret Teknoloji Bakanı. Ya her şeyin bakanı işte, sonuçta bir kişi öne çıkarttığı için ne bakanı olduğunun çok önemi yok. Yani bugün sanayi bakanısın, yarın turizm olabilir. Ne fark eder yani? Bir podyuma çıkıyorsun, sen bakan, o kadar işte. O dedi ki biz bugün doğalgaz depolayamıyorsak bile bunun suçlusu CHP. Niye? Yapacağımız tesise karşı çıktı. Arkadaşım, sonuçta Tuz Gölü'nün altındaki depodan bahsetmiyor muyuz sürekli? Sadece şunu söyleyin bana. Tuz Gölü'nün altındaki depoda ne kadar doğalgazımız var? Bak, çok basit bir soru. Çok basit. Tuz Gölü bitişik yazılıyor. Tuz Gölü'nün altındaki depoda ne kadar gazımız var? Hepsi bu. Hepsi bu. Buna cevap verin. Kaç gün? Mesela uzmanlar Biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım. Sevgili Necdet abi, Necdet Pamir, dünyaca bu konunun önemli uzmanlarından bir tanesidir. Onun hesabına göre çok yok. Biz bilmiyoruz daha hiçbir şeyi. Niye? Havaalanında yaşayan yabancı mısınız? Saç çektirmeye mi geldin İstanbul'a? Sorsana bir. Bak karşına çıkan çevik kuvvet nasıl davranıyor sana? We need hotel chat. Türkçe konuş lan. Önce böyle başlayacak mevzu. Otel istiyorduk tabii. Ne oteli lan? Başlayalım, devam edelim. Gazete Pencere'de bugün bir kere Bülent Çelik'in karikatürü muhteşem. Sabah söyledim ilk yayında. Aynı konudan gitmişiz. O da We Need Hotel diye bağıran yabancıları göstermiş. Buyur yine dış güçler diyor karşısındakiler. Doğru. Bu sabahki yayının bir başlığı yine dış güçlerdi aslında. Ben karikatürü sabah gördükten sonra değiştirdim. Ya deprem olsaydı bugün Gazete Pencere'nin manşeti biz dün sabah konuşmuştuk. Yani bir felaket, mesela kar felaketi karşısında İstanbul'un ne kadar çaresiz olduğunu gördük. Hiç evirip çevirmeye, kıvırmaya falan gerek yok kardeşim. Ne kadar çaresiz olduğunu gördük. Gerçekten. Yollar kapandı, insanlar kaldı ortalıkta, kimse bir şey yapamadı. Bütün bunları yaşadık. Belediye başarısızlığı var mı? Bence var. %100 var hem de. Ama ben bunu buradan söylüyorum. Yani Ankara'da böyle bir şey olduğu zaman sokağa çıkıp test etme şansım var. Size pazartesi sabah söyledim işte. Ankara felç olmalıydı. Eskisinin zamanında, Bayboş Damacana zamanında öyle oluyordu. Ama olmadı. Yani Ankara güneyinden kuzeyine kadar tamamını kat ettim o gün. Bir gün önce hatta. Kar yağarken 53 kilometre aşağı yukarı yol yaptım. Hiçbir şey yoktu. İstanbul'la ilgili böyle değil. Şimdi şu konuşuluyor tabii. Bir dakika ya, otoyollar, Ulaştırma Bakanlığı'nın ana yollar, Büyükşehir Belediyesi'nin ara yollar, ilçe belediyelerinin. Ya kardeşim, bak bizi zaten ilgilendiren bu. Gazete Pencere'de doğru yerden bakmış. Bu koordinasyonsuzluk yüzünden Allah göstermesin bir deprem anında bir binanın altında sıkışmış olanlar ne diyecek? Nasıl ayrılacak o insanlar? Ne diyecek mesela? Ben ilçe belediyesi yüzünden öldüm mü? Koordinasyonsuzluk zaten bizim sıkıntımız. Hürriyet gazetesinden göstereceğim size. Öyle çakal bir yorum var ki. Yani öyle çakal bir yorum var ki. Ama yorumu yapan insana dikkatinizi çekeceğim. Çoğunuz bilmiyorsunuz çünkü. Neyse, bildiğimizi paylaşacağız elbette. Üstümüzde kalmayacak. İkinci manşet. Krizde çözüm Atatürk. Ya çok... Çok akıllıca bir başlık atmışlar. Ben sevgili Yavuzların, Yavuz Oğanların yerinde olsaydım ben bunu bugün büyüterek manşet yapardım. Krizde çözüm Atatürk, çok iyi manşet çünkü. Bizim bildiğimiz, tanıdığımız, aşina olduğumuz ve zorla kapatılan, ortasına işte beton dökülen İstanbul Atatürk Havaalanı'nın Ankara'dan giden Ulaştırma ve İçişleri Bakanı'na ev sahipliği yapmasından hareketle krizde çözüm Atatürk demişler. Çok doğru. İstanbul Havalimanı kepek indirdi. Atatürk Havalimanı imdada yetişti. Doğru. Doğru işte. Ama burada hep 6,5 yıldır konuştuğumuz hikaye değil mi bu? Hak vereceksiniz bana muhtemelen. Ya bir kriz anında Türkiye'de ne olursa olsun, bak ne olursa olsun, kıçın kıçına herkes Atatürk'e gelir. Hiç değişmez bu. Kıçın kıçın. Solcusu gelir, komünisti gelir, dindarı gelir, dinsizi gelir. Punkçısı gelir, rakçısı gelir, otçusu, çöpçüsü, herkes toplanır. Kriz anında. Hemen. Çünkü görülür ki, ya bizi birleştiren şey o kardeşim. Bu ülkenin temel değeri. Bakma sen rahat rahat sallayıp duran tiplere. Bizi birleştiren değer odur. Çok güzel sosyal medyada bir yorum okudum. Kime ait hatırlamıyorum gerçekten. Çok özür dilerim bunun içinde. Diyordu ki, kurtarıcı yine Atatürk oldu. Doğru. Ya yani bununla mücadele etmenin çok manası yok ki. Çok iyi manşet. Keşke bence büyütselerdi bunu. Yani bugün Gazete Pencere'nin manşeti bu olsa çok daha şahane olacaktı. Ana yollar otoparka döndü. Yoğun kar yağışıyla İstanbul'da trafik kilitlenince, bekleyiş saatler boyu devam edince sürücüler araçlarını terk etti. Terk edilen araçlarla İstanbul'un ana arterleri kocaman bir otoparka döndü. Yollarda bırakılan araçlar nedeniyle dün öğleden sonraya kadar biriken karı temizlemekte, trafiği açmakta mümkün olmadı. Yetkililer gün boyu sürücülere araçlarını alma çağrısında bulundu. Bıraktı gitti herkes. Çevik kuvvet devreye girdi. Nerede? We need hotel. Ne istiyorsun? Ne istiyormuş bunlar? Vallahi Vimit diyorlar. Ya aminim, Vimit diyor bunlar. Vimit Opel diyorlar. Opel mi istiyor bunlar? Opel mi istiyorsunuz lan? Yok, Opel istemiyorlar galiba. Başka bir şey istiyorlar, anlamadım. Vimit diyorlar ama. Vimit, Opel. Opel, Opel istiyor bunlar. Burada üretilmiyor. No Opel here. Opel is Alman. Also English. Okay. Yunanistan'da ihmalin cezası var. Haberi dikkatli dinleyin. Bakın bu haber bize örnek olmalı. Bence günün en güzel, en şık haberi bu. Gerçekten en şık haber. Neden? Çünkü zaman zaman çaresiz hissediyor insanlar kendilerini. Yo, çare var. Bak şimdi, seni yöneten çareyi isterse nasıl bulabiliyor? Dikkat! Yunanistan'ın başkenti Atina'yı diğer kentlere bağlayan Atiki Odos otoyolunda 12 saat mahsur kalan araçlara neden kalmışlar? Kar. Aa evet, kar oraya da yağmış. Evet, kar dünyaya yağıyor genelde, öyle bir şey durum var. Hani ekvator kuşağını falan pas geçiyor falan ama yağıyor yani, var öyle bir özelliği var karın. Dünyaya yağıyor. Hani Afyon, Sandıklı, Sandıklı'ya yağmıyoruz prensip olarak. Böyle bir şey olmuyor. Yağıyor ama yağınca başka bir şeyler de oluyor. 12 saat mahsur kalan araçlara otoyol şirketi tarafından 2'şer bin euro tazminat ödenecek. Talimatı Başbakan Mitsotakis'ten alan otoyol işletmecisi özel şirket ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Aha! Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olan...
Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olan...
Bilmem ne otobüsünün değerli yolcuları. 10 saat kaldınız mı orada? Ya bak insan parasını isteyebiliyormuş demek ki. Niye? Geçtiğin otoyol paralı. Para ödüyorsun lan ona. Yani sen otobüs yolcusun diye para ödemediğini mi zannediyorsun? Bilet fiyatına dahil. Otobüs firması para ödüyor. Özel aracınla gidiyordun, kaldın yolda, para ödedin. Bak tazminat alabiliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Bence birileri bunu düşünmeli. Bence birileri düşünmeli kardeşim bunu. Evet bu insanlar mahsur kaldı. Çile çektiler orada. Yunanistan'da oluyor. Türkiye'de niye olmuyor? Niye? Çünkü Yunanistan'dan gelen bir İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldığı zaman "We need hotel" diye bağırıyor. Sen "Ya ne yapacağız ya? Vallahi yıldı bıktık ya. Bıktık" diyorsun en fazla. Hani hep konuşuyoruz ya burada. Demokrasi istemektir kardeşim. Utanma bundan. İste. Mağdur oldum ya bir dakika. Mağdur oldum senin yüzünden. 10 saat kaldım bu yolda de. Bana bunun parasını ödeyeceksin. Bana bunun parasını ödeyeceksin. Ayrıca şunu da unutmayın. Hani şöyle bir şey olmayacak. Şu ana kadar böyle bir açıklama yapılmadı. Ben duymadım. Şimdi mahsur kalınan 3 gün boyunca bu otoyol doğru düzgün çalışmadı. Evet, hani biz geçmeyenleri de öpüyorduk ya, 3 günlük az öpeceğiz. Böyle bir açıklama duydunuz mu siz?
Yok.
O zaman git sahibinden iste o parayı. Git sahibinden iste. Bir tane örnek dava. Bir tane örnek davaya ihtiyacımız var. Vallahi bunu bence biri açabilir. Yani o yolda mahsur kalan bir hukukçu vardır muhtemelen. Bunun karşılığını ödeyeceksin kardeşim bana. İşim gücüm vardı gidemedim. Uykusuz kaldım. Kaza riskim vardı. Senin yüzünden kaldım ben bu yolda. Otoyolun sahibi sensin. Parasını ben ödüyorum. Paranın karşılığı da bana hizmet vermek zorundasın. Bu kadar basit. Hizmet değil, hizmet, hizmet. Hizmet sizinki. Bana hizmet vermek zorundasın. Vallahi çok acayip bir şey olabilir. Yunan halkı hakkını aradığı için oluyor. Yemek yedi, kriz oldu. Önceki akşam Balıkçı'daki bir fotoğrafı nedeniyle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu olumsuz havadan bütün Türkiye'nin etkilendiğini hatırlattı. Buna rağmen sürekli İBB'den bahsedilmesinden şikayet etti. 19 saatlik mesaide 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir dedi. Doğru. Doğru da Ekrem Bey, bu krizi yönetemediniz siz. Bu krizi yönetemediniz, çok net bu. Bakın ilk yayında da konuştuk. Şu yapılabilirdi. Çok basit ya. Ya bir dakika kardeşim. Yemek yediğim saat sana mı soracağım? Sana mı soracağım? Önceden verilmiş bir randevum var İngiltere Büyükelçisi'yle. Ben randevu verdim ona. O gelebileceğini söyledi. Ben de gittim. Bir saat oturduk yemek yedik. Bu kadar. Sana mı soracağım? Ben işimin başındayım. Bunu söyleyebilirdiniz. Siz bunu yapmadınız. Bana kalırsa her şeyin öncesinde ya böyle bir durum var, ben bütün randevuları iptal ettim. Hocam sonra buluşuruz. Meet you later. You want hotel? Okay, no problem. We meet later. Alright. Okay. Kiss you bye. Kiss you is more. No, no kiss. Bye. Bunu söyle. Hadi bunu yapamadın. Ya duyur kardeşim demin söylediğimi sen söyle. Ya bak bu haber ortaya çıktı. Haberi köpürtenlerden biri eski bakan Fatma Betül Sayankaya. Öbürü iktidar eliyle gazete yöneticisi yapılmış biri. Israrla bastılar bunun üzerine. Çıksana. Çık karşılarına söyle. Bir dakika kardeşim de bir dakika ya. Ya şöyle bir çakallık olabilir mi arkadaşlar? Dün gece gördünüz mü bilmiyorum. Ben dün gece bayağı uzun sürdü yayının hazırlığı. Çok böyle toparlayamadım. Yani o kadar dağıldı ki günden bir anda. Neresinden neyi tutup neye eklemlendireceğimi gerçekten bilemedim. Bir görüntü gördüm. Ya adamlar bak o görüntüyü kimin verdiğinden ben adım kadar eminim. Siz de biliyorsunuz kimin verdiğini. Bir anda mobeselerden Ekrem İmamoğlu'nun o balık restoranına geliş gidiş görüntüleri saatli olarak yayınlandı. Kimde var? Mobeseleri kim denetliyor? Polifonik Korolar Derneği. Evet. Onlar vermiş olmalı. Görüntü servis edildi. Hemen. Ya böyle bir şey yapılacağını biliyorsun kardeşim. Bunu yönetmek zor değil bu krizi. Sadece sükunet sahibi olmak gerekiyor parça. Sakin, paniklemeden. Bir dakika kardeşim ben bunun izahatını vermem sana. Evet, İngiltere Büyükelçisi'yle yemek yedim ben. Bu kadar. Ama gördün, işimin başındaydım sonra. Ya kusura bakmayın da krizde büyük çuvalladınız yani. Çok büyük çuvalladınız hem de. Üstelik ilk kaza da değil bu. Çarpa çarpa gidiyor. Sonra açıklama yapıyorsunuz. Sevgili Murat Ağarelli ile, yani ben konuştum az önce Ekrem Bey'le. Doğruymuş, şu saatte gelmiş, bu saatte gitmiş. Tamam. Ya bunu söylemek bu kadar zor mu bu konuşulurken? Herkes birbirine bir şey atıyor Türkiye'de vallahi. Yani Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına bakıyoruz. Şimdi içinizden pek çoğunuz dediniz ki sebep? Sebep şu, bir haber göstereceğim size. Şimdi gazete 17 saatlik kabus demiş, İstanbul kara yenildi demiş, zart zurt demiş ama hep böyle arayolları göstermiş. Niye? Evet, çünkü arayollar Türkiye Polifonik Korolar Derneği'ne bağlı. O yüzden bunlar da onu sevmiyor. Polifonik müzikten hoşlanmıyorlar. Onda. Ama gazetenin altında, eteğinde hani tabir etmiştik ya daha önce biliyorsunuz, gazetenin ucunda, sol altta bir haber var. İstanbul nerede yanlış yaptı? Bunun cevabı aslında biliyorsunuz, yerel seçimlerde, gazetenin bağırarak söylemek istediği o, yerel seçimlerde. Ama öyle yazmamışlar. Ulaşım uzmanı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı İstanbul'daki hata ve eksiklikleri anlattı. Özel araçlarla trafik yasağı bir gün önce alınmalıydı. Kim alacak yasağı? Valilik. Güzel, valiliğin hatası. Kar makineleri hazır tutulmalıydı. Kar makineleri kimin? Evet, Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin. Özel halk otobüslerinin birçoğunun kış lastiği yok. Özel halk otobüslerinin denetimi kim? Evet, o da polifonik. Çok sesli müziğin hastasıyız biz ülkece. Ve İBB'nin TUSTOğu yetersiz. İBB kim? İşte Polifonik Korolar Derneği'nin alt başlığı o da. Nasıl? Şahane. Haberde dikkat çekici bir ayrıntı var. Çoğunun dikkatini çekmedi ama bu. Şimdi burada ulaşım uzmanı diye tanımlanan Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı kim? Ya yapmayın gözünü seveyim. Tam Acun Ilıcalı'nın amcası. Bunu öğrendiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2-3 dönem Erzurum milletvekilliğini yapmış insan kendisi. Ya Türkiye'de başka ulaşım uzmanı yok mu? Yok mu? Hakikaten soruyorum bak. Çok içten soruyorum üstelik bunu. Yani Türkiye'nin başka bir ulaşım uzmanı yok ve siz gidip direkt şey mi yapıyorsunuz? O şey var, oğlanın şeyi vardı ya, görümcesi olur mu ya oğlanın? Amcası ha. Onu şey yapın, arayın bir hemen. Arayın, ondan bir görüş alın. İstanbul nerede hata yaptı? Önder Sezen sağ olsun yollamış, hatırlayamadığınız tweet işte, bak izleyicimle gurur duyuyorum ya. Özgün Emre Koç yazmış. İstanbul Havalimanı AKP'dir. Şatafatlı, yaldızlı, varaklı, gürültülü, en büyük olduğu iddiasında ama kriz anında işlevsiz ve çöp. Atatürk Havalimanı ise Cumhuriyet gibi paramparça edilmiş, yağmalanmış, terk edilmiş ama başı sıkışan ona sarılıyor. En zor anlarda bile işlevsel. Doğru valla. Doğru, çok çok doğru, çok yerinde hem de. Tam bu yaşananı anlatıyor bize. Neden? Çünkü öyle kardeşim, işte görüyorsun. Bu arada çok sesli müzikten çok bahsettik. Cuma günü şahane bir dijital platformda yayınlanacak. Şahane bir çalışma. Bilmiyorum siz sever misiniz Mehmet Güreli'yi ama hani Hayyam'ın sözleri üzerinden kimse bilmezi dinlemişsinizdir muhtemelen. YouTube'da, Spotify'da falan. Mehmet Hoca'nın böyle demekte bir beis yok sanırım. Çünkü gerçekten çok çok acayip biri. Müziğin içindeki yeri bana kalırsa son derece acayip biri. Onun 2000'lerin başında yanlış hatırlamıyorsam, ben ilk kez o zaman dinlediğimi hatırlıyorum şarkıyı. Uçurtma şarkısı vardır onun. Onu yorumlamışlar. Senem Demircioğlu, şahane bir ses. İklimi zaten tanıyorsunuz, İklim Tamkan'ı. Piyano sanatçısı. Ve Mehmet Hoca da sonunda bir yerinde katılıyor. Cuma günü dinleyeceksiniz. Bana kıyak geçti İklim. Ben dinledim. Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdiden tavsiye ederim. Bu kadar anlattık, konuştuk falan da bir işe yarasın yani şu çok sesli müzik. Yani görüş alınacak başkası kalmamış hocam. Sonuçta kim şey yapalım? Bul işte olanı ya. Olanın amcası var ya, onu şey yapın, bulun hemen bir. Ya kardeşim, bu kadar basit mi bu? Peki o zaman bundan sonra ne yapacağız? Yani İstanbul'un olmasını hiç istemediğimiz, olmasın diye dua ettiğimiz o büyük deprem yaşanırsa görüşü kimden alacaksınız? Nasıl ayıracağız mesela onu biz? Nasıl ayıracağız kardeşim? Koordinasyonsuzluğu nasıl anlatacağız? Efendim? Yanlış yerden gidiyoruz diyorum ve herkes yanlış yerden ya. Herkes aynı yerden, biri gidiyor. Yani dönüp arkasına biri seslense geri dön geri dön saplandık diye vallahi rahatlayacağız ya. Ondan sonra iş nafize kalıyor işte. İstanbul nerede yanlış yaptı? Yerel seçimde. Onu demeye çalışıyor da diyemiyor, sıkıyor kendini. Bugün Hürriyet gazetesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek hak, savunmak suç mu başlıklı bir yazı yazmış Abdülkadir Selvi. Şahane bir yazı. Şahane. Yazı şöyle başlıyor. Sedef Kabaş cezaevinde olduğu için hakkında yazmakta zorlanıyorum. Çünkü buna cevap verme imkanı yok. Keşke eşit şartlarda olsaydık, seçilmiş bir cumhurbaşkanına, daha da ötesi bir insana hakaret etmeye hakkı olmadığını söylerdim. Şunu kullandığı için şu cümleyi teşekkür ediyorum. Çünkü dün CNN Türk ekranında, içinde akıl olmayan, zerre kadar akıl olmayan çember programında resmen Sedef'in kişilik hakları çiğnendi. Alenen, alenen iktidar eliyle meşhur edilmiş bir tip resmen, hani tam böyle Lazların söylemiyle af kurdu, af kurdu resmen. En azından şunu söylemiş. Sedef Kabaş'ın diyor Erdoğan'a ilk hakareti değil, daha önce de etti falan filan. Sonra işi Kılıçdaroğlu'na bağlıyor. Abdülkadir'e gerçekten teşekkür ediyorum bunun için. Ya onun elinde o yok kardeşim, o imkan. Özgürlüğünden mahrum o. Yapamazsın. İnsanlık bunu gerektirir. Yapamazsın. Diyor ki Cumhurbaşkanı'na daha da ötesi bir insana hakaret etmeye hakkı var mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini anlatmış. İşte İsmet Paşa'ya çakmış arada aklına geldiği için. 27 Mayıs darbesinden önce söylediği sözler, işte sizi ben de kurtaramam falan filan. O ifadeler. Sonra Kılıçdaroğlu'nun hakaret ve küfürleri diye bir bölüm var. Kılıçdaroğlu'nun hakaret ve küfürleri. Reyhanlı katliamından sonra Reyhanlı'da ölen 51 kişinin katili Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadesi yer alıyor burada. Bu bir küfür. Ahlaki sınırları zorladı diyor. Zonguldak mitinginde Erdoğan'a benim adımı yolsuzlukla anarsan anan söylemeyeyim gerisini söylemeyeyim diye küfretti. Bu var, yazmış. Sözde Cumhurbaşkanı dedi. Tamam mı? Metin Akpınar'ın ifadesi var içeride, işte bacağından asarlar diktatörü falan filan sözleri. Arkasından da demiş ki Erdoğan'ı savunmak suç mu? Şimdi yazımın ikinci bölümüne geçeceğim. Buyurun bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hareketlerin hukuki takip ve savunmasını avukatı doçent doktor Hüseyin Aydın yapıyor. Tek kişi yapmıyor, atma. Erdoğan Cumhurbaşkanı da olsa hukuk içinde mücadelesini veriyor. Cumhurbaşkanı da olsa mı? Yani istese Dalağını dürer ama demeye getiriyor. Ya yazının içi saçmalığı buradan başlıyor zaten. Önce başlamıştı da onu birazdan göreceğiz. Cumhurbaşkanı da olsa. Yoksa var ya. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ama öyle böyle bir hakaret değil. Yargılama sonucunda şahıs suçu sabit görülüp cezaya çarptırılıyor. Sonra ne mi oluyor? Şahıs, avukat Hüseyin Aydın'ı Ankara bir nolu baroya şikayet ediyor. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı olan Erinç Sağkan'ın başkanı olduğu Ankara bir numaralı baro, Aydın hakkında soruşturma açıyor. Hüseyin Aydın baroya savunmasını yapıyor ama aynı zamanda şikayet dilekçesinin içeriğinin de suç teşkil etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini talep ediyor. Sonuç, suç teşkil eden şikayet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmediği gibi baro avukat Hüseyin Aydın hakkında kovuşturma açılmasına karar veriyor. Ama iş burada da bitmiyor. Hukukun üstünlüğünü öncelikle koruması gereken baro Hüseyin Aydın'a bu kararı tam bir yıl sonra tebliğ ediyor. Hukukun üstünlüğü adına ibret verici bu olayı ayrıntılı olarak yazacağım için şimdilik bununla yetiniyorum. Ayrıntılı değil mi yani bu şimdi? Güzel. Erinç Sağkan da bununla ilgili Barolar Birliği Başkanı. Mutlaka bir açıklama yapacaktır. Yani bunun bir detayı vardır, hukuki bir zemini. Bu ülkede cumhurbaşkanı da olsanız hakaret etmeyi kendilerine hak olarak gören ama milletin seçtiği cumhurbaşkanını savunmayı suç sayan bir zihniyet var. Cumhurbaşkanı bile olsanız. Ben dün gece bunun için değil, gerçekten bunun için değil. Yayının içinde kafamda farklı bir kurgu vardı. Sonradan işte hani bu Winnie Totel hikayesi yerleşince kafaya bir parça değiştirdim ama çalışmasını yapmış bulundum bu arada. Erdoğan'ın sadece çok kısa bir dönem içinde benim hatırladığım olaylarda, yani doğrudan kelime kalıbını yazınca laks diye çıkıyor zaten karşınıza. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na ettiği hakaretleri. 19. Muhtarlar Toplantısı. Cahil, ahlaksız, çirkef, şeref fukarası. Cahil, ahlaksız, çirkef, şeref fukarası. Bu 19. Muhtarlar Toplantısı. Bunu hatırlarsınız kardeşim. Ya bunu hatırlamama şansınız yok. Geçen çarşamba bu. Geçen çarşamba. Bugün ayın kaçı? 26'sı. Geçen hafta çarşamba günü. Özür dilerim. 2016'nın çarşambası. 20 Ocağı. 19. Muhtarlar Toplantısı'nda söylüyor. Cahil, şerefsiz neydi? Cahil, ahlaksız, çirkef, şeref fukarası. Bu bir tanesi. Sadece bir tanesi. Şunu aratırken çok uğraştım gerçekten. Daha çünkü ASKO'nun toplantısında yeni yapmıştı. Burada yayında da konuşmuştuk. Yani yılbaşından hemen önce olacak. Tarihini tam hatırlamıyorum. Cinsi cibiliyeti bozuk eşkıya. ASKO'nun toplantısında söylüyor. Cinsi cibiliyeti bozuk eşkıya. Devam ediyoruz. Bitti mi? Biter mi ya? Biter mi kardeşim? Ruh dünyası hijyenik değil. Ne demek ruh dünyası hijyenik değil? Vallahi anlatmadı. Anlatmadı onu. Bunu da partisinin toplantısında, bir kent konseyi toplantısında söylüyor. 16 Temmuz 2014 tarihi. Abdülkadir Selvi ne diyordu yazısında? Hani Sedef'le ilgili giriş bölümünde. Bırakın Cumhurbaşkanını normal bir insana. Bırakın ana muhalefet partisi liderini, normal bir insana, cinsi cibiliyeti bozuk, şeref yoksunu, haysiyetsiz, eşkıya deseniz ne olur? İşte o yazının sonu. Hiçbir şey olmaz. Neden? Çünkü yazının sonunda yazdığı gibi Abdülkadir Selvi'nin, Cumhurbaşkanı olmasına rağmen hukuk yolunu arıyor diyor ya, işte o ilk bölümü gerçekleşiyor. Hiçbir şey olmuyor. Türkiye'de siyasetin dili temizlenmeli. Sadece AKP'nin değil, CHP'sinin, MHP'sinin. Ya ben burada adını anmak istemiyorum. MHP'de bir genel başkan yardımcısı var. Meral Hanım'la ilgili söylediği sözü hatırlıyor musunuz siz onu? Hatırlıyor musunuz Meral Hanım'la ilgili söylediği sözü? Ne kadar iğrençleşebileceğini. Özür diledi mi kendisi çıkıp? Türkiye'de siyasetin dili temizlenmeli. Nasıl temizlenecek? Siyasetçi temizlenecek kardeşim. Siyasetçi temizlenecek. Bu kadar net. Vatandaş diyecek ki ben bu tarz siyasetçi istemiyorum kardeşim. Parlamentoyu temizleyeceğiz. Başka çaresi yok bunun. Cinsi cibiliyeti bozuk, şeref yoksunu diyorsun. Hiçbir şey olmuyor mesela. Ya şu soruya Bütün bunları, yani ben bunu gerçekten burada söylerken bile çok gerçekten üzülüyorum. Ciddi söylüyorum. Üzülüyorum. Ama benim için neler dediler? Affedersiniz Ermeni dediler. Affedersiniz Alevi dediler ifadesi kullanıldı bu ülkede. Kullanılmadı mı? Duymadınız mı bunu? Ama işte sıkıntı bu zaten. Birilerini yani söylüyor Cumhurbaşkanı'na hakaret serbest, savunmak mı suç diye. Yok. Tam tersine Cumhurbaşkanı'na hakaretten, hakaret etmeden üstelik açılmış davalar on binleri bulurken bunu savunmanın o kadar kolay yolları var ki hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama isteyene istediği yerde hakaret edebilmek için Cumhurbaşkanı olmaya gerek yok Türkiye'de. Başkaları ediyor, ceza alıyor. Bak demin verdiğim örnekler ya. Demin verdiğim örnekler bunlar. Kimse kullanmayacak kardeşim. Yazıyı tek taraflı yazmayacaksın. Hani vardı ya Halil Ergün eleştirirken. Ben birine demiyorum, hepsine diyorum. Kim hepsi? Hepsi işte. Yani onu şey yapamam, söyleyemem ben. Söyle bunu, söyle. De ki affedersiniz Ermeni, affedersiniz Alevi sözü ayıptır, ayıp. Her şeyden önce ayıptır. İnsanı ayırıyorsun sen. Söylesene bunu. Söylemezsen hiçbir kıymet harbiyesi yok bu yazdıkların. Hikaye bunlar ya. Parti bülteni bu. Ne zamanki söylersin çıkıp dersin kardeşim olmaz ya sen de söylemeyeceksin. Cumhuriyet'in manşeti iyi ki Atatürk var. Sefa Uyar'ın haberi, kriz masası için İstanbul'a giden bakanlar 22 milyar avro harcadıkları havalimanı yerine Yeşilköy'e indi. Bak işte 9 milyar dolar, 22 milyar avro. Ben bununla ilgili 41 milyar euro okumuştum. Ve demiştim ki yuh artık ya. Yuh ulan, uzayda koloni kursaydık bari. Havaalanına çok para. Burada da 22 milyar diyor. Aynı bakanların gidişinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişleri görüntülmüş. İstanbul böyle kilitlendi. Kış lastiksiz, zincirsiz, ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Ha, şunu da konuşalım bu arada. Bak yolda ağlayanların pek çoğu. Şimdi çevirin. Yani duruyorlar zaten. Saatler geçmiş aradan. Sinir kat sayısı yükselmiş. Muhabir geliyor. Şey uzatıyor mikrofon. Güzel abiyi gördünüz mü orada? Camdan kafayı uzatıyor. Sen A Haber misin diyor. Evet A Haber diyor. Yalansınız ulan siz diyor. Tüketimden gelen gücü kullanmak böyle bir şey işte. Yalansınız lan siz. Söylediğinizin hepsi yalan. Ama öbür taraftan şikayet ediyor. Şikayet ediyor. Diyor ki işte biz yani gezmeye diye çıktıydık, kaldık yolda diyor. Arabanın lastiğine bakıyorsun. Ya o lastikle vallahi içini sıyırıp iç lastiğiyle denize girilmez. Bitmiş. Lastik gençliğinde lastikmiş. Açsın yolları, açsın ki gidelim. Kirada zam kavgası, enflasyondaki artış nedeniyle mülk sahibi kiracı davaları %50 arttı. Oysa çözülmüştü. Safa Uyar'ın bir haberi var. Küçük kullanılmış. Bence daha fazla anlatılması, tanınması gereken bir haber. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuşmuş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kur'an kursları ve bakanlık dışındaki kreşlerin çocuklara ilişkin verisinin olmamasına tepki göstererek eğitimin kontrolsüz, kimlerin elinde olduğu bilinmeyen bir sistemle yönetilmesi kabul edilemez. Çocuklarımızın rüyalarını kabusa çevirmekten vazgeçin diye konuşmuş. Kayıt tutulmuyor diyor ya. Yolsuzluk algı endeksi, gördünüz muhtemelen bunu, 2021 sonuçları. Türkiye bir yılda 10 basamak düşerek 180 ülke arasında 96. sıraya geriledi. Zaten bizim altımızdaki ülkelerde de hani ülke biraz büyük bir kelime. Evet bir toprak parçası var. Evet bir egemenlik ihdas edilmiş üzerinde ama ülke demek zor. Yani ülkeyi yöneten kişinin, kralın hem önünde hem arkasında yaprak var, öyle söyleyeyim. Halkta sadece önde var yaprak. O kadar bir şey farkı var. Gelişmişlik farkı var. Yolsuzluk artık böyle hani sıradan rutin ya. Rutin bu ülkede, gerçekten rutin. Evet o Çağla Kara yazmış. Gördüm o görüntüyü de. Bir genç de dün A Haber'i canlı yayında sabote etti. Yandaşsınız siz diye. E doğru. Yani reddedemezler ki. Ya her şeyi bırakın. Bak şunu hatırlayın. Bu televizyon. A Haber. Ya vallahi televizyonu kapatıp, kontağı kapatıp gitmek lazım normalde. Olduğu yerde bırakarak üstelik. FETÖ operasyonları ile ilgili olarak işte FETÖ'cü şifreler diye biliyorsunuz yayın yaptı ya. PlayStation oyun kodları L1, R1, üçgen, üçgen, kare. İşte FETÖ'cü kodlar. FETÖ'cü kodlar mı? Lan PES oynamışlar. Olsun, onun oynarken onlar şey yapıyor, haberleşiyorlar. Bu kadar ciddi bir gazete yani. Sabah. Göz yaşartan dayanışma. Dondurucu esarette iç ısıtan tablo, karda 20 saat mahsur kalan İstanbullulara camiler, AVM'ler, yurtlar, kışlalar kucak açtı. Ne güzel bolca cami yapılmış, ne güzel çokça AVM yapılmış, yurtlar var, kışlalar var. Çok güzel. O yurtlardan bir tanesi Ensar Vakfı'nın da biliyorsunuz. Sosyal medyada yapılan espriyi ayakta alkışlıyorum. Burada tekrarlamaya utanırım. Yani inşallah sağlam çıkarsınız diye anlatayım. Depremde ne yapacağız? Toplanma yerleri yok. O AVM'ler dediğin yer var ya, onların pek çoğu depremde toplanma yerleriydi. Artık yok. Toplanmayalım depremlere, toplanmayıver ne olur. Her şey ona güzel. Vatandaş cefada, İBB başkanı sefada. Halk ne zaman bir felaketle karşı karşıya kalsa İmamoğlu hiç oralı olmuyor, kim bilir nereli oluyor. Ya kayağa gidiyor ya da balıkçıya. İstanbul kara teslim olurken İBB başkanı felaket anında eğlenme geleneğinden taviz vermedi. Elazığ depreminde palan dökene kayağı, İstanbul'u sel vururken Bodrum'a tatile giden İmamoğlu, millet kar çilesi çekerken de soluğu balıkçıda aldı. Alta da yazdırıyorsun. Düş artık İstanbul'un yakasından. Salih Tuna, liyakatsiz ekibiyle sınıfta kaldı. Şapnem Bursalı, İmamoğlu havlu attı. Melih Altınok. Nasıl? Şahane değil mi? Bence şahane. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Ofisi, vallahi sizin eseriniz bu. Çok ciddi söylüyorum, sizin eseriniz yani. Çok çok net bu. Çünkü bu haberi her ihtimalde yapacaklardı. Haberin içinin doldurulabilmesi sizinle alakalı. Yoksa bu adamlar yani gece 8 gün 9 yapacak zaten bu haberi. Acaba hani tek kişi her şeyi biliyor gibi davranılmasa mı? Mesela. Bana sanki öyle gibi geliyor. Yani her şeyi tek kişi götürüyor. Tek kişi anlatıyor. İşte belediye adına bir kişi konuşuyor. Ya bir iletişim ofisiniz var biliyorum. Ben içinde çalışanlardan tanıdığım insanlar da var. İyi insanlar, iyi muhabirler biliyorlar da bu işi. Bu kriz böyle yönetilmez ya. Vallahi yönetilmez. Çok ciddi söylüyorum. Büyük çuvalladınız. Hiç lamıcım yok arkadaşlar. Büyük çuvalladınız. Adam ondan sonra zaten hazır. Mehmet Barlas hemen yazmış zaten. İstanbul karda iyi sınav vermedi. Sınav veremeyenlerin başında da belediye başkanı geliyordu. Sözcü, sınıfta kaldınız. Sözcünün manşeti. İstanbul'da hem iktidar hem belediye kara yenildi. Burası TEM, burası İstanbul Havalimanı. Karlar temizlenmediği için TEM'in İstoç kesimi dün de kilit halindeydi. Aracına kış lastiği taktırmayan sürücüler yüzünden çile daha da büyüdü. Ve İstanbul Havalimanı'ndan bildiğiniz V-Neat Hotel görüntüleri. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kar çalışmalarını Akom'dan takip etti. Mağdur olan vatandaşlardan özür dileyen İmamoğlu, 1 metre yaşan kar yoğunluğuna ulaştık dedi. Yol kapandı. Bakan uçakla kapatılan havalimanına indi. Gündüz ucuz yağ kuyruğu, gece ucuz ekmek kuyruğu. Dar gelirli vatandaş ucuza gıda alabilmek için kar altında soğukta çile çekiyor. Kırşehir'deki yağ ve ekmek kuyruğu her şeyi anlatıyor. Sorsan Kırşehirlilere kime oy vereceklerdir? Yani Kırşehir halkı ağırlıklı olarak sağcıdır. Hatta MHP'ye oy çıkar daha çok. Vallahi bir sorsalar ya, kime oy verecek mesela? Dün burada konuştuğumuz hikaye yayından sonra o kadar çok mail gelmiş ki, inanmayanlar var mesela. Olur mu canım, Özel Sencer'in ben nasıl yükselmiş ya? 27.8'de Aralık'ta, 20 Aralık oluyor. Gece insanlar koştur koştur döviz bozduruyorlar. Ocak ayında 30.8, he mi? Alakası yok. Kendi içinizde konuşun büyük başarı hikayeleri. Anlatın bunları. Mutlaka anlatın ama. Gerçekten mutlaka anlatın. Birbirinizi coşturun. Oyumuz %45 ya. Var ya, bu iktidarı çok kötü tokatlayacağız oğlum. Bir günün manşeti çatısı çöken ülke. Ne bilime ne doğaya kulak verdiler. Havaalanı yol derken ucube ülke yaratıldı. Çöken sadece havaalanının çatısı değil, iktidarın ranta dayalı yağmacı düzeni. Çok doğru bir analiz yapılmış. Bugün okumanızı tavsiye ederim Bir Gün gazetesinde. Dün, bak o kadar çok şey yaşıyoruz ki arada gümbürdüyor gidiyor. Bazı arkadaşlarım bana diyor ki ya gecenin körüne kadar sen ne çalışıyorsun ya? Vallahi ne çalışıyorsun bir anlat. Saat yarım gibi mesela mesaj atıyorlar. Bir şey soruyor. Ya kusura bakma yani yarın sabah görürsün falan diye atlıyor. Çalışıyorum deyip cevap veriyorum ben. Soruyorlar ne çalışıyorsun. Gündem gün içinde 60 kere değişiyor. Dün hiç kimsenin haberi olmadı. Çorlu tren katliamının 9. duruşması vardı dün. Duruşma vardı. Haber bile olmadı. Artık böyle hani dava önemini kaybettiği için falan değil. 25 Mayıs ertelendi ve bilir kişilerle ilgili dosyanın akıbetiyle ilgili bir karar çıktı içeriden. Sadece bu. Ama ailelerin söylediklerini yazmışlar. Adalet rayların altından çıkacak ve mutlaka gerçekleşecek diye açıklama yaptılar. 9. duruşmaya. İnsanlar öldürüldü ya. 25 kişi öldürüldü. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı. Öldürüldü resmen. Ve sorumlusu yok bunun. Hala bekliyoruz. 300'den fazla yaralı var. Sorumlu var mı? Sorumlu yok. Hüseyin Şimşek'in bugün çok güzel bir haberi var. Küçücük. Bence araya kaynamaması gereken bir haber. AKP'nin tartışmalı icraatları arasında yer alan şehir hastanelerinin kamuya yükü her geçen gün artıyor. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla geçen 2021'de şehir hastanelerine 31 milyar liradan daha fazla ödeme yapıldı. 31 katrilyon. 200 yataklı 153 hastanenin maliyetine denk düşen ödemenin 14 milyar lirası kira, 16 milyar lirasıysa hizmet bedeli adı altında yapıldı. 14 milyarı kira. Tuhaf. Ama işte bizde oluyor böyle şeyler ya. Bizde oluyor, kimse de sallamıyor. Vallahi bak. Hiç kimse sallamıyor. Oluyor, geçiliyor. Sonra Abdülkadir Selçuk soruyor. Cumhurbaşkanına hakaret etmek suç değil de onu savunmak mı suç? Yeni Şafak'a bak. İstanbul evine gidemedi. İstanbul'a girilebildi mi Ankara'dan? Onu karıştırma, o alakası. O Ankara'dan çıkmış. İstanbul evine gidemedi. Pazartesi gecesi İstanbul için en zor gecelerden biri oldu. Yoğun kar yağışı, yol açma ve temizleme çalışmalarının yetersizliğiyle birleşince ki Polifonik Korolar Derneği sınıfta kaldı. Şehrin iki ana yolu E5 ve TEM'de trafik durdu. Mesai çıkışı eve varamayanlar ya arabasını bırakıp yürümeyi tercih etti ya da arabada en yakın camide ve AVM'de sabahladı. İkisi de lazım işte, anlatıyoruz. Anlamıyorsunuz. Bizim ihtiyacımız okul değil, ne alakası var okul? Alakası yok. Cami bir, AVM iki, bu. Muhabire küfür etti. Bu görüntüyü aslında önceki gün gördünüz muhtemelen. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bu Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili soru soran Fox News muhabiri. Arkasından bir enflasyonla ilgili soru geliyor. Oradan sonra ne aptal birisin demiyor, ne aptal biri bu diyor. Sonra da ana bacı vokya dalıyor bayağı. Bence dedeye yardım edelim. Bence o noktaya geliyor bu işe. Vallahi bunu bir yere yazın. Ciddi söylüyorum, biz o noktaya çok yakınız. Göreceksiniz bak. Bu şuur boşalması. İBB mahsur kaldı Akşam gazetesinin haberi. Kendi binasının önünü bile temizleyemeyen İBB karla mücadelede sınıfta kaldı. Aynı saatlerde İmamoğlu Balıkçı'daydı. Buyurun. Rezalet ya. Vallahi rezalet. Başkan Erdoğan, başkan talimat verdi. Bakanlar çalışmaları koordine için İstanbul'a geldi. Neyle geldiler? Bolu Dağı'na kadar araçla gelmişler. Sonra bakmışlar hava güzel, yürümüşler. Açıkta. Yani hatta işlerinden biri demiş ki lan kılıçlar yürüdü, biz yürüyemez miyiz? Sonra birbirlerini coşturmuşlar. Ne yürüyemeyeceğiz lan, olan o yaşında be, biz var ya zıpkın gibiyiz. Yürü. Yürümüşler. Açık hava mis. Bolu Dağı'ndan geçiyorsun böyle aslanlar gibi. Her yer çam ormanı falan. Nefis ya. Öyle mi gelmişler? Evet. Yani. Nereye geldikleri yazmıyor haberde. Neyse, en azından utanma duygunuzu yitirmediğinizi ümit ediyorum. Yani onu yazmayalım abi. O kadar da abartmayalım ya. Şimdi eski havaalanına indik dersek valla tefe koyarlar bizi. EYT'li emeklilik hesabı. Yaşa takılanlar için hangi formüller gündemde? Hangi? Bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Ama eminiz yani. Alt sınır ne olacak? Ne olacak? İşte o da yok. Daha şey, sınır tam belli. Sınırsız. Emeklilikte sınır tanımayanlar. Sınır tanımayan emekliler. Kimlere emeklilik yolu açılacak? Yaşa takılanlara. He lan, bu soru saçma olmuş bak. Yani emeklilikte yaşa takılanlar kime yol açılacak? Evet, yaşa takılanlar. Doğru. Sorunun cevabı var için. Tamam, onu silemeyiz de bastık. Neyse ya, boş ver. Tamam, o soruyu görme. 3000 lira promosyon. Bankaların yarışı büyüdü. Hangi banka ne kadar ödüyor? İşsiz çalıştırana 7693. Ne? İşsiz çalıştırana mı? İşsizi çalıştırırsan işsiz olmaz ki. Evet. İş arayana. İş aramayan biri niye çalışsın ki seninle? İş arıyor olması lazım çalışmak için. Evet. Yani işte şey yapacağız ya. Yani işe girsin insanlar. We want istihdam. İstanbul'un havası Ekrem'in havası. İstanbul'a kar yağdı, vatandaş yolda, Büyükşehir Belediye sınıfta kaldı. 16 milyon için çalışıyoruz diyen Ekremse, Abdülkadir Bey buna bir şey söyler misiniz? Asker de beraber postal bağlamış gibi. Ekrem diyor ya. Ekrem. Ne olur mesela bir Reco dese, Reco diye yazsa? Ne dersiniz? Seçilmiş Cumhurbaşkanı. Bu ne? Bu ne? Taso kartından mı çıktı bu? O da seçilmiş. İşine geldiği gibi. Ama işte Türkiye'de hani basın konseyi, medya etiği, kütüğü. Çok acayip ya. Ekremse sadece kendine çalıştı. Soluğu sosyetik balıkçıda aldı. Sosyetik, onu da gömün ha. Halk ondan hizmet beklerken o balık tuzlayıp keyif yaptı. Balık tuzlayıp mı? Başkan tuzlama biliyorsa bize de öğretsin ya. Şimdi haberi ikiye bölmüşler. Bunların kafa gidik ya. Sol tarafta beklenen hadise kar, sıcaklık -4, hissedilen sıcaklık -10, nem %85, rüzgar hızı saatte 80 kilometre, yol durumu buzlu. Sağda beklenen hadise tavada kalkan, sıcaklık 24, hissedilen sıcaklık 30, nem %20, rüzgar hızı 0 kilometre saat, yol durumu tuzlu. Yol durumu tuzlu mu? İşte girişte şey yapmışlar. Bir de yetmemiş araya. Ya bunlar gerçekten hasta. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Ben bir psikiyatr değilim. Ama yani bu gerçekten hasta bunlar. Yardıma ihtiyaçları var. Buz gibi fiyatlar. Kalkan 2100, lakarda 125, kalamar 200, karides tava 350, domates salatası 125, kavun 125, közde patlıcan 125, çorba 100. Hocam bizim tarator vardı, bir onu bir şey yapsana, ara sıcağımız gelmedi bizim. Karides söyledik. Bu gazete ha. Vallahi bak yanılmayın. Bu gazete. Ama genel yayın yönetmeninin bugünkü yayınının başlığı fiş birliği. Nasıl efendim? Fiş birliği. Fiş ne? Balık. Yazıdan sadece bir bölüm okuyacağım. Yok, vallahi kaldıramazsınız. Ciddi söylüyorum, kaldıramazsınız. Beni bile zedeledi. İlk yayında ben o günaydın bölümünde bundan bile çuvallamış olabilirim ha. Ciddi söylüyorum, kafayı dağıttı çünkü benim acayip. Bak yazı şöyle başlıyor. Zaten burada diyorsun ki anam geliyor gelmekte ola. İstanbul kar altında. Kar kış yazılıp çizilirken gelin biz CHP'den gidelim. Sahilden gitseydik. Boştur şimdi. Yok biz CHP'den gidelim. Kemal Bey'den ilerleyelim. Türk siyasetine yeni bir tarz. Kemal Bey'den ilerlemek. Çünkü Kemal Bey sık sık AKP'yi sarsmak için Londra bankerleri vurgusu yapıyor. Sen Londra'da banker misin? Yo. Niye? Nereden çıktı şimdi? Ya onu zaten ben onu anlatacaktım. Gelemedim de oraya bir türlü yazı hazırlarken. Bir türlü Londra bankeriyle alakasını kuramadım. Onun için böyle bir hoşluk yaptım. Hoşluk diyorsun. Evet. Dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House'la Koç Holding'in kurumsal ortaklığı malum sır değil. Koç Holding mi? Kemal Bey'den ilerliyoruz. Kemal Bey'den ilerleyeceğiz. Pangaltı'na doğru gideceğiz. İşte oradan döneceğiz içeri. Zaten ondan sonrası fırının yanı Chatham House. Onu geçiyorsun Koç Holding binası. Artık neyin tesiri altında bilmiyorum yazıyı yazarken. Toplantılar yapılıyor diyor. 2019'un 25-26 Ekim'inde benim diyor hafızamda kalan bir toplantı var. Hafızamda kalan. Lan bırak. Google'a sordun. Tamam işte hafızamda kaldı o. Dijli Foundation'da yapılmış toplantıda Avrupa, Amerika ve Çin rekabet eden vizyonlar. Yani sevişen ekonomilerin yükselmesi anlatılıyor. Toplantı böyle bir toplantı. Richard Moore onur konuğu olarak orada ve diyor ki doğal olarak Chatham House direktörü Dr. Robin Niblett'ti. Niye abi onlar birbirinden ayrılmıyor mu? Çıkıyor mu Richard Moore'la Robin Niblett? Yok yani o yani öyle olmuş işte. Hafızamda kaldığı kadar. Ve diyor bu toplantıdan 3 hafta sonra diyor Ekrem İmamoğlu da 1,5 gün için Londra'ya gitti. Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la bir araya geldi. Chatham House'da da bir toplantıya katıldı. Evet. Katıldı işte. Reuters'a da mülakat verdi. Bir dakika şimdi. 3 hafta önceki toplantıda oturdukları sandalyede kıçlarının sıcaklığı mı geçmemişti? O mu bulaştı? Ne? Onu anlatmamış. O toplantı orada duruyor. Sonra diyor işte Koç Holding ödül verdi. İmamoğlu diyor Reuters'a röportaj verdikten sonra. Bak şimdi. Burada bir kopuyor mevzu. Burası bildiğimiz klasik Ergün Diler yazısı. Çok isim yaz. Saçma sapan bir sürü şey yaz. Kafayı cambale olsun. Motor yatak sarsın. Nereden çıkacağını bilemesin. Yazının sonuna koşma ihtiyacı hissetsin. Çok klasik. İmamoğlu Chatham House'da Reuters'a verdiği mülakatın ardından London & Partners Ajansı'nın verdiği öğle yemeğine katıldı. Davette London & Partners CEO'su Laura Citron, doğrudan yabancı yatırım direktörü Neil Bridge, ticaret ve büyüme direktörü Janet Coyle da yer alıyordu. Bizle alakası ne? Bilmiyoruz. İmamoğlu yuvarlak masa toplantısında ise Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Barclays gibi bankalarla KKR, 3i, BlackRock, Blackstone, Standard Life, Aberdeen, Bridgepoint Capital Group gibi fonlarla buluştu. Bunlarla niye buluştuğunu biliyoruz değil mi biz? İstanbul için para aranıyor çünkü metro için. Arkadaş onu yazmıyor. Orada diyor yapılan toplantılarda Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı yabancıların diline dolamak için gitti diyor. Tamam. Gitti diyor orada konuştu. Konuştu. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Koç Holding Başkanı Ömer Koç'la yakınlığı başladı. Ne? Allah Allah. Dur bakalım. Ömer Bey tebrik için İmamoğlu'na ilk gelen isim oluyordu. Sanırım sonra yine bir ziyaret gerçekleşiyordu. Hatta Sayın Ömer Koç kendi Çin'i koleksiyonundaki bir eser örnek alınarak dokunan eşarbı refikanız için diyerek İmamoğlu'na takdim ediyor. İmamoğlu da cam bir vazoyla karşılık veriyordu. Vazo. Sen mi yaptın bunu? Maşallah. Neyse konu bunlar değil. Lan yazının konusunun ne olduğunu anlamadık ki biz zaten. Konu yazı değil dur ya. Kemal Bey'e gelelim. Şaka gibi değil mi? Ama işte acı olan şu değil. Yazı nereden başlamıştı? Kemal Bey'den ilerleyelim. Kemal Bey'den ilerledik. Pangaltı'ndan döndük içeri girdik. Tamam. Chatham House, yanı Koç Holding binası. Oradan atladık İngiltere Londra'daki toplantıya. Toplantıdan tekrar Türkiye'ye döndük. Ömer Koç üzerinden Ekrem İmamoğlu'na geldik ve yazı şöyle devam ediyor. Gelelim Kemal Bey'e. Gelelim abi. CHP lideri sık sık Londra vurgusu yapıyor bilinmekte. Her fırsatta ekonomik gösterge, antin kuntin bilmem ne. Uzun zamandır cevabını bulmaya çalıştığım soruysa Kemal Bey Koç grubuna mı, İngiltere'ye mi yoksa İmamoğlu'na mı karşı? Ya gerçekten delisin kardeşim sen. Vallahi çok ciddi söylüyorum. Allah yakınlarına sabır versin bunun ya. Londra ile Kemal Bey'in ısrarla söylediği şu. Oradan alınan paralarla Londra'da tefecilere borçlanılıyor yüksek faizle diyor. Demin anlattığım bankaların çoğunun İngiltere ile alakası yok. Öyle mi lan? Evet abi. Alakası yok Amerikan bankası onlar. Ama İngiltere'deler. Londra'da yemek yiyorlar. Ne haber? Yerli yersiz, devamlı, balatanın tam sıyrıldığı yer burası artık. Böyle baskıya geliyor, baskıya bak tabloda böyle çok derin çizikler var. Yerli yersiz, devamlı Londra vurgusu yapan Kemal Bey'in kendi belediye başkanı İmamoğlu'nun İstanbul kar altındayken bile İngiltere Büyükelçisi'yle balık yediğini nasıl açıklayacak merak ediyorum. Yani özetle diyor ki, toplarsan 40 eder, Milliyetçi Hareket'in 40. yılı eder diyor. Onun gibi 3 aşağı 5 yukarı. Hesabın buraya nereden geldiğini anlayabildiniz mi? Ben 4 kere okudum sabah 7'de. Ben anlamadım. Anlayabileceğinizi de zannetmiyorum. Bu kadar sık Londra vurgusu yapan CHP lideri bakalım bu kez bir çıkış yapabilecek mi? Acaba AKP'ye ya da Erdoğan'a yüklendiği gibi yüklenebilecek mi? O AKP demiyor, ben diyorum. Yüklenebilecek mi? Umarım yanılırım, ancak sanmıyorum. Yine de bekleyelim. Yani diyor ki benim yazdığımdan bir bok olmaz hocam diyor. Yani bu yazının kesinliğine falan bakma. Yarın döneriz biz. Nasıl yapmıştık rahmetli Ahmet Acar'ı? Aha bak Baylok'un sahibi diye fotoğrafını yayınladık. Özür dilemedik. Deparla git. Hatırlıyorsun onu. Bu da olur. Not. Dedim ya yazının sonunda kafa kopartacağız. Gazeteciliği kopartıp bırakacağız oraya diye. Not. Koç Holding'in kazandığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi. Buradan ne anlamamız lazım? Ya bir şey anla diye yapmıyorum onun için. Yazının içinde de geçti ya isimleri. Onun için bir haber yeni geldi. Gazeteye de sığdıramadık, oraya koydum ben. Çok iyi yapmışsın. Hani zaten gazetenin nasıl oluşturulduğu konusunda çok tereddütümüz vardı. Şimdi tam öğrendik artık. Yani salla bağla yapıyorsunuz bunu, belli. Nasıl yazı? Günün yazısı. Yaktınız mı balataları? Şimdi düşünün bakalım. Şimdi düşünün. Yani beni bu yazıda en çok etkileyen, hakikaten şu bölüm gerçekten vurucu oldu ya. Çünkü oraya kadar yine de ben bu yazıyı anlayabilirim diye zorladım. Oradan sonra dedim ki yok usta mümkün değil ya. Mümkün diye bu başka bir kafa. Richard Moore onur konuğu olarak orada, doğal olarak Robin Niblett'te. Niye? O gün açılmaya karar vermişler birbirlerine. Demişler ki ömür geçiyor ya. Ömür geçiyor ömür. Para para para nereye kadar? Al işte chat mouse'un başındayım. Saadet yok, ne yapayım? Ne yapayım? Yani. Parayı bulduk şükür. Richard Moore mu lan ben, boru mu? Ama mutluluk yok. Robin, senin gözlerindeki ışıltının hastasıyım. Ne anlatıyor acaba? Bir gün anlarsam diye de korkmuyor değilim ha yazılarını. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Bir gün anlarsam çünkü jübile yapacağım. Ciddi söylüyorum. Böyle içinizden iki tane baba yiğit insan. Bir, çünkü adettir, bir omza alıp gezdirmek lazım jübile sırasında. Bir yaparsanız sevinirim. Ondan sonra da bırakın zaten. Sakin bir köşeye bırakın. Muhtemelen ondan sonra yaşadıklarımı düşünmeye başlayacağım. Yani benim bu dünyadaki çilem buymuş. Bitti şükür diyeceğim kendi kendime ya. Ağlarım falan. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz üstelik buraya her sabah. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Daha ilerisi var. Bakmayacağımızı da söylüyoruz. Daha da ilerisi var. Bakamayacağımızdan eminiz çünkü biz farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, her şeyimiz farklı bizim. Çok normal ama demokrasi dediğimiz şey bütün bu insanların bir arada ve daha önemlisi birbirlerinden vazgeçmeden yaşama istekleri. Adına demokrasi diyoruz bunun. Bunu sağlayabilmenin yöntemi de konuşmak. Birbirimizden korkmadan konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden 6,5 yıldır burada nasıl yapabiliyorsak bundan sonra büyük ülkenizde de yapabiliriz bunu. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Katkının yöntemlerini söyle. Hadi hemen başlayalım. Birincisi, YouTube kanalına abone olun. Lütfen, bu çok önemli. Etrafınızdaki insanlara da söyleyin. YouTube kanalına lütfen abone olsunlar. Çok basit. Sadece YouTube üzerinden bir arama yaptırıp Ünsal Ünlü diye bulabilirsiniz kanalı. Abone ol düğmesine dokunun. Ünsalünlü.com.tr adresine gidin. Oradaki abone ol düğmesine dokunun. O da aynı. Para pul istemeyecek, merak etmeyin. Mail adresi yazdıracak sadece bir tane. Yayınlar başlamadan haber versin diye. Sonra abone olduktan sonra eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini lütfen dokunun ona, korkmayın. Beğeniniz ne kadar artarsa sayıca YouTube bu videoları başkalarına da tavsiye edecek çünkü. Bak, bu kadar insan bir şey seyrediyor. Bir şey buluyorlar demek ki, bir bak istersen diye. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkıda bulunmak mümkün mü? Evet, katıl düğmesi var. Süper chat var, süper sticker var. Üçünü de kullanabilirsiniz isterseniz. İstemezseniz böyle mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da öyle olacak. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Onun dışında en büyük destek burada olmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.